de ya da soylarında bir konsül gösterebilenler soylu sayılıyor. Konsülün ne olduğunu biliyorsunuz. Roma Cumhuriyeti her zaman, yani krallıktan imparatorluğa kadar gelen süreç, yani 750 yılın 750'de kuruluyor Roma. 250 yıl kadar krallarla gidiyor. Ondan sonra 500 yıl kadar bir cumhuriyet tarihi var. Bu cumhuriyet tarihi her zaman cumhuriyet tarihinde Roma Devleti'nin başında bulunanlar arasında, başında sadece onlar bulunmuyor, başında bulunanlar arasında her zaman konsül var ama konsüller bir değil. Neden iki? Çünkü bir konsül tiran olabilir. Diktatörlüğe ya da despotizme şey yapabilir, kayabilir. O yüzden bu alıyor mu? Bu şey var. Öyle bir güvence buluyorlar. İki konsül olduğu zaman iki kişinin diktatörlük yapması daha zor. Çünkü kilitlenebilirler. Yani karar veremeyebilirler. Ve Roma bu onu gösteriyor. Şimdi Roma'nın nerelere geldiğine dikkat edelim. Yani Roma şeyin devletinin. Şurada bir harita gösterebilir. Aslında şu harita yeterli değil. Osmanlı şeyine benziyor. Ama bu harita henüz küçük. Burada animasyon var bu haritalarda. Nedense bu program çalıştırmıyor şeyi, animasyonu. Peki çalıştırır mı? Çalıştırabilir. Onu sonra denerim. Şimdi buraya şey de ekleyeceğiz. Bu aslında Roma, bu Bizans İmparatorluğu, pardon, bu Bizans İmparatorluğu. Yani Bizans İmparatorluğu İtalya'yı kapsadığına dikkat edin. Ona geleceğiz. Bu şey, gözden kaçırılan bir şey ya da bizim tarihlerimizde atlanan bir şey. Yani Bizans İmparatorluğu şeyi yıkıp
Tam bir
Roma çöktükten çok kısa bir süre sonra İtalya'yı işgal ediyor. Çünkü zaten Batı Roma İmparatorluğu çöktüğü için Bizans sadece barbarları yenmek zorunda İtalya'ya girebilmek için ve giriyor. Ama devamlı kalamıyor. Bu şey,
Milattan sonra kaç oluyor mu? 330 mu? 350 mi?
Roma,
O sıralar bir yerde bir şey oluyor.
Batı Roma 500'de, 5. yüzyılda çöküyor biliyorsunuz. Değil mi?
Artık tabii o artık şey son dönemde.
Şimdi, Cumhuriyet, yani biz Cumhuriyet, Roma tarihinin özel not, yani kronolojisiyle çok fazla ilgilenmiyoruz. Şimdi Hegel'de bilmiyorum bunlar aklımızda kalıyor mu? Yani özel bir ek çalışma, fazladan çalışma yapmadan Roma tarihini iyice öğrenmek kolay değil. Zor bir tarih, yani uzun bir tarih. En az 1000 yıla yayılıyor. Ve kuruluşu var. Şimdi bunu Roma tarihini belleyebilmek için ya da onu anlamayı kolaylaştırabilmek için onun gerçek olgularına da bakmak gerekir, dayanmak gerekir. Bir krallık dönemi var, bir cumhuriyet dönemi var, bir imparatorluk dönemi var. Yedi kral vardı ve ilki Romulus'tu. Ondan sonrası Numa ve gidiyor bu şekilde. En son Tarquinler yani Etrusk kralları var ve Roma'da krallığın yıkılması ve cumhuriyete geçişin burası çok önemli çünkü bu bütün Roma Cumhuriyeti'nin karakterini belirliyor ve Roma halkının da karakterini belirliyor. Patrisyenler de, plebler de. Son kral Tarquin Presclia diye bir bayana tecavüz ediyor ve o yüzden sürülüyor. Neydi o şey? Evet. Yani şey, olayın öyle olduğu kesin. Romalılar onun yani krallıktan o şekilde kurtuluyorlar. Etrusk. Bu sürüldükten sonra Tarquinler tekrar Roma'yı ele geçirmeye ya da orada egemenliği ele geçirmeye çalışıyorlar. Onun için Roma'ya karşı komşu kentleri harekete geçiriyorlar ve bir takım savaşlar oluyor. Bunlar şey değil. Tarih felsefesinde ne kadar önemleri var bunu söylemek şey değil, kolay değil ama çok bütün ayrıntıları alamayacağız. Yani Roma tarihini özetleyen bir çalışma örneğin 500 sayfa gerektirebilir. Ama biz bu ayrıntıları şey yapacağız, silmek zorundayız çünkü o kadar zamanımız yok. Yani bir Roma'dan başka devletler de var ve tarihten başka konular da var felsefenin kapsamında inceleyeceğimiz. O yüzden ana hatlar da alacağız. Krallık, krallık 7 kral ve arkasından cumhuriyet geliyor. Romalılarda şey var, diktatörlükten ciddi olarak tiksinme ve uzak durma isteği var. Daha sonra bu Sezar'ın Sezar zamanında Yani Cumhuriyet'in sonlarına doğru orada niçin Cumhuriyet'te hemen hemen herkesin Sezar'a karşı çıktığını da anlamamıza yarayacak. Yani Romalıların bu diktatörlüğe karşı ya da tiranlığa karşı olma eğilimleri. Çünkü şey yani şimdi tiranlık ve imparatorluğu aynı şey olarak görmemek gerekiyor. Ama sırayla gidelim.
Ama Sezar'ın zamanında en yüksek gücüdürmüş.
Şimdi onun tarih felsefesi tarihsel olguların zorunluluğunu göstermeli. Yani tarih felsefesinin anlamı bu.
Yani bir şey merak ettiğim bir şey daha var. Şimdi Roma'nın çıkışının şeylerinden bir tanesi İskender'in mirasına konmak gibi bir şey aslında yani.
Değil. Roma ile İskender arasında yani Roma 700 yılında başlıyor. İskender 400 yıl sonra geliyor.
400 yıl ama toprakların genişlemesi ta şeye kadar da bir yerde
İskender'in... Şimdi Roma'nın o zaman topraklarını geliştirmesine bakalım. Şeyi gördük. İtalya'nın kendi içinde Roma, Etruskleri, Sabinleri ve Latinleri yani Roma, İtalya halkını denetim altına alıyor. Kendisine katıyor. Bunu kayıtlarda gene görebilirsiniz. Niçin Etrüskler değil de Romalılar ya da niçin başka Sabinler ya da Latinler değiller de Roma devleti ya da Roma kenti bu öncülüğü ve rolü üstleniyor. Onu anlamak önemliydi. O bir saniye şurada daha kolay takip edeceğiz. Bu İtalya'nın durumu. Şimdi İtalya, Roma önce İtalya'yı içeriden ele geçiriyor ve İtalya'nın kendi içinde bir güç oluyor. Ondan sonra kimse Roma'nın kuzeyde ilişkileri var ve güneyde ilk önce Sicilya adasıyla. Sicilya adasının durumu Roma'yı Kartaca ile karşı karşıya getiriyor. Çünkü Kartaca şurada ve buradan Sicilya'yı kontrol ediyor. Aslında Kartaca daha sonra Kuzey Afrika'yı, İspanya'yı ve bu adaları Kartaca kontrol ediyor. Kartaca Fenike kolonisiydi ve Fenikeliler ve Yahudiler arasında bir bağlantı göremiyoruz. Çünkü bunlar şey olmalarına karşın, kendileri Semitik olmalarına karşın Yahudilik diye bir dinle, yani Yahudi dinine ait değiller. Tüccar olmaları yine Yahudi olmalarıyla doğrudan doğruya ilişkili değil, tüccarlar. Yani orada deniz kıyısına 10 kilometrelik bir şeritte sıkışmışlar ve Hegel şey diyordu, tarihin coğrafi koşullarını incelerken ayrım yapıyordu. Yüksek bölgeler, vadi ovaları ve deniz kıyıları, üçe ayırıyordu coğrafya koşullarını ve her birinin neye açık olduğunu ya da neye uygun olduğunu gösteriyordu. Deniz kıyıları doğal olarak ticarete uygundu. Burada Fenikeliler ticaret yapıyorlar. Fenikeliler o açıdan en medeni kültür ya da en uygar kültür, en bilgili kültür ve aynı zamanda da alfabeye ve muhasebeye en büyük gereksinimi olan kültür. Dolayısıyla alfabe, bugün bizim kullandığımız alfabe aslında Latin alfabesi olmadan önce Fenike alfabesi. Fenikelilerden Yunanlara ve Latinlere geçiyor ve ya da Etrüskler de var arada çünkü onlar da benzer bir alfabe kullanıyorlar. Fenike 300 kadar koloni kuruyor. Bu rakam şey değil değil mi? Küçük değil. O 300 koloni, ayrıca onlar da çok sayıda daha sonra koloniler kuruyorlar ve burada şeylerin bölgedeki Yunan kolonilerine bakmak bile şeyi gösteriyor. Yani kolonileşme hareketinin ne kadar yaygın olduğunu ve Romalılar koloni falan kurmuyorlar. Onlar yayılıyorlar. Bu harita şeyi gösteriyor. Yunan kolonilerini gösteriyor. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum.
Milattan önce 300-500 var mı dedim hocam?
Yani bu şey daha uzun bir dönem. Yani birkaç yüzyılı kapsayan bir dönem diyebiliriz. Çünkü şimdi şurada Kartaca, şurası Kartaca gördüğünüz gibi ve Sicilya. Almanlar yapmışlar. Şimdi Roma içerisini ele geçirdikten sonra Kartaca ile karşı karşıya kalıyor. Şöyle bir şeye dikkat edin. Roma'nın kuruluşunda amacı dünya imparatorluğu, bir dünya devleti olmak değil. Ve oraya doğru gidişi planlanmış da değil ya da istenen bir şey de değil. Yani Osmanlılar imparatorluğu amaçlıyorlar ve büyümeyi ve genişlemeyi başından bu yana belki de şey yapıyorlar, planlıyorlar. Öyle diyebiliriz. Ama Roma durumunda öyle bir ön planlamadan söz edemeyeceğiz. Yani çünkü şeyin öyle bir kavramları yok. Yani bir imparatorluk olma, imparatorluk kurma gibi bir örneği de yok. Yani İskender'in kine imparatorluk diyoruz ama o çok kısa sürüyor. Onun yaşamına bağlı. 10 yıl sürüyor İskender'in imparatorluğu ve öldükten sonra dağılıyor. Onun komutanları arasında pay ediliyor. Makedonya. Öyle mi? Ne yaptınız? Kutladınız mı?
Yok. Her şey
oldu. Hiç haber versin.
Bergama'daki Artemis Tapınağı da onu yapıyor zaten. Doğduğu gibi.
Kavya işte.
O kadar güne biliyorlar mı acaba?
Evet,
biliyorlar. O gün de abi tapınağı var. Tapınak görüyor tabii. O sırada tarz 5 gün başka şeylerde.
Pekala, o zaman şimdi Roma tarihi Cumhuriyet dönemine girdikten sonra bunlar şey, Kartaca ile ilişkiler Cumhuriyet dönemine düşüyor. Ve Kartaca Roma'yı şey yapıyor, pişiriyor. Öyle diyebiliriz. Kartaca efendim?
Rahatsız olmayın.
Bireyim mi?
Okey, tamam.
Yani herkes görebiliyor mu?
Devam edin.
Tamam. Şimdi Kartaca, Hannibal, onları geçen hafta konuştuk. Yani bunların ayrıntısı için tarih kitaplarını okuyabilirsiniz ya da ansiklopedileri. Britannica, Wikipedia Türkçesi de bunları veriyor olmalı. ya da başka sitelerden. Yani şimdi evet. İngilizce'yle karşılaştıramayız. Yani bin kat daha büyük ya da 5000 kat daha büyük bir gücü var. Sayı olarak, olanak, kaynak olarak. Yani Türkiye'de henüz şey yok gibi görünüyor. Roma İmparatorluğu hakkında bir tarihçi kitap evine gittiğiniz zaman kitapçıya tarih rafları kaç tane kitap bulabilirsiniz? O kadar. Onları biz yapacağız. Efendim?
Onun kitabı var ama şu anda yok.
Kimin?
Edward
Gibbon.
Gibbon.
Evet.
Onun bir kitabı var.
Türkçe neydi onun kitabının adı? Roma'nın doğuş, çöküş.
Doğuş,
yükseliş falan. Evet. O güzel bir çalışma. Gerçekten güzel bir çalışma ama
çok kalın.
Tamam, o da yapılacak olan bir şey. Yani Roma İmparatorluğu üzerine daha modern çalışmalar, bir Türk'ün çalışması ya da bir Avrupalı, Amerikan, bunlar maalesef Türkiye'de yani çok şey, yayın evlerimiz şey değil. Ha. Ne?
Ölçesinde 600 bin kişi yarısı ise 0 çıkıyor.
Evet. Şimdi tarih 3 tane, aslında 4 tane şey var. Kartaca savaşı var ve bu Hegel şey yapmış, 2. Kartaca savaşını orta nokta olarak almış. Yani Cumhuriyeti ikiye ayırıyor. 2. Kartaca savaşından önce ve sonra. Şimdi 2. Kartaca Savaşı'ndan imparatorluğa kadar geçen dönem var. Onu onu bir yerde toparlayacağız. Yani şu an şeydeyiz, Roma İmparatorluğu'nu kurduk, krallığını geçtik, Cumhuriyet dönemine girdik ve 2. Kartaca Savaşı'na kadar geldik. 2. Kartaca... Buna mı ses geliyor? Yok. 2. Kartaca Savaşı... Aslında 3. Kartaca Savaşı'nda Kartaca yerle bir ediliyor. Yani kazınıyor, yıkılıyor tam olarak. 2. Kartaca Savaşı, ondan önceki orada şimdi ne gördün? Modern Kartaca nasıl bir şey? Evet. Kayıttasın biliyorsun.
Çok
müthiş bir hayat mıydı? Yani şey kalmamış. Evet. Yok etmişler, dümdüz etmişler.
Ya hiçbir şey yok, turistik ya Bodrum'da.
Evet, Bodrum yani.
Ya tarihini bilmesek. binaya evet. Üzülmez. Yok yani iki üç taş. Yani
ben çok şey bekliyordum. Ya işte şey diyorlar, reist yani kazıdılar. Yeryüzünden kazıdılar Kartaca'yı.
Bu arada bazı şeyler var, onlar da öyle.
Bir de daha etkileyici, öyle diyeyim
size. Yani evet. Orada bazı şeyler vardı, onlar da kazılmışlar. Zaten bazı topluluklar tümden intihar etmişler.
Şimdi... fazla ayrıntı var da onlara girelim. burada şey var. Kartaca, Korint ve İspanya. Bunlar düştükten sonra artık şey Roma karakterini kazanmış oluyor. Cumhuriyet döneminde. O Roma'da virtus denen şey, erdem denen şey aslında Yunanlar onu yiğitlikle eşitlemiyorlar ve yiğitin yanında bilgelik, ılımlılık ve türellik de var. Adalet yani dört kategori kapsıyor erdem. Ama Roma'da bu resmen kabadayılığa eşit oluyor. Yani kahramanlığa eşit oluyor ve Roma tini bunu Yunan tiniyle karşılaştırarak daha iyi anlayabiliriz. Yunanistan'da özgür bireysellik vardı ve bu bireysellik kendini felsefede, sanatta, müzikte, şiirde, politikada, askerlikte her şeyde gösteriyor. Roma'da yalnızca şeyde gösteriyor kendini. Güç alanında yani askeriyede ve politikada. Şey yok, bir Roma felsefecisi bildiğimiz Yunan felsefecileri yanına koyup yani Yunan Roma felsefesi yok diyemeyiz. Var ama bunlar şey Yunan çoğu zaten Yunanlılar ve Yunan felsefesinin şeyleri bir takım türbülleşmesi gibi görünüyor. Askeri bir kültür şeye önem vermiyor. Felsefeye önem vermiyor. Mimarlık var. Mimarlık Roma mimarisi yine gereksinimlere uygun. Yani Romalılar şey değil, çok küçümsenecek bir kültür değiller bu bakımlardan. Mimari, sanat ya da felsefe. Ama örneğin şey yok, bilim diye bir şey hemen hemen hiç yok. Yani Yunanlarda var mı? Yunanlarda var. Yunanların Arşimetleri var, Öklidesleri var ve ayrıca Hipokratları var ve Galenleri var ve çok fazla şey var. Bilimcileri var Yunanlıların. Yani modern dünya bilimin kalıbını şeyden alıyor, Yunanlılardan alıyor dersek herhalde bu abartma değil.
Hukuk alanında da Romalılar hani daha başak evet. Hocam. Öyle değil mi?
Roma'da yani şey, Romalıların yani. Hukukuyla Yunan yani, hukukunu da...
Modern hukukunda bir takım noktaları ona dayanır derler falan.
Roma döneminde aslında Roma'nın hukukla Roma'nın gösterdiği hukuk şey gibi hukuk kavramının ya da hukukun realitesi gibi yani artık Roma'da hukuk şeyini bulmuş tam edimselliğini bulmuş diyebiliriz şu anlamda yani yasalar insan haklarını kapsayan en yüksek biçimlerine ulaşmadılar ama yasalar devletin yani Roma İmparatorluğu'nun varlığındaki temel faktör oldular. Şey diyebiliriz, Roma İmparatorluğu yasa üzerine dayanıyordu ve o yasa olmasaydı Roma tini ya da Roma İmparatorluğu ortadan olmazdı. O şu demek, Roma tini bütün bireyselliklerin üstünde ve bireysellikler onun momentleri bir bakıma. Yani başka türlü de olabilir. Yasanın karakteri o. Yunanlarda da yasa var ama Yunan yasaları... Yunan yasaları kurumsallaşmıyor diyebiliriz. Çok fazla rastlantılara bağlı ve büyük benzerlikler de var. Yani Roma'da, Yunanistan'da Solon'un reform yasaları Roma'da Gracchus tarafından yani ona benzer bir durumu Gracchus yaratıyor. Tiberius Gracchus ya da Gracchi de diyebiliriz herhalde. Gracchi diyorlar. Tiberius Gracchi. Bu ne zaman yaşıyor? Şimdi şeye geldik. İkinci yüzyıldayız. Yani Roma İmparatorluğu. O Kartacalar falan geride kaldı. Geç Cumhuriyet diyor bu Britannica. Burada dikkat edeceğimiz faktörlerden birisi Hegel de onu belirtiyor. Roma İtalya'ya dışarıdan tahıl geldiği için yerli tarım yıkıma uğruyor. Bunun sonuçları, nüfus Roma'ya akıyor, kente akıyor. Roma'da bir plebler sınıfı oluşuyor ya da genişliyor. Ve Roma aynı zamanda bu şeye yol açıyor. yoksulluk yaratıyor. Yani kente gelen insanlar yoksul insanlar. Topraklarını bırakıp geliyorlar. Malları mülkleri yok kent için ve kentte bunların yoksulluğu bir varsıllar sınıfı yaratıyor. Varsıllar toprak mülkiyeti, toprak sahipleri. Yani Roma'nın fabrikaları yok. Oradaki varsıllık toprak mülkiyetiyle orantılı ve varsılların artması, büyümesi şey demek, toprak dağılımında eşitsizlik demek. Ve bu Solon'un durumunda olan da buydu. Yani Solon yasalarından önce de Atina'da insanlar bedenlerini satıyorlardı, borçlarını ödemek için. O durumda Solon bir toprak reformu yaptı, borçları sildi. Gracchi de aynı şeyi yapıyor, Tiberius Gracchi de aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Ve şey getiriyor, bir sınır getiriyor. Bu önemli. Bunu daha sonra da uyguluyorlar. 120 hektar, kişi başına 120 hektarı geçmeyecek şekilde bir düzenleme yapıyor. Yani toprak mülkiyetine sınır getiriyor. Özel hakkı, özel mülkiyete dokunmuyor ama sınırlıyor. Ve bu arada Senato'nun durumu da bu olaylardan etkileniyor. Bu dönemde Senato büyük toprak sahiplerinden, Senato üyeleri büyük toprak sahiplerinden oluşuyor. Şimdi Gracchi zamanında, yani 130 yıllarında, aynı zamanda Anadolu'da Pergamon krallığı var. Ve bu krallık şey, büyük bir krallık. Attalus 3, başka Attaluslar da var demek ki. Aslında 6. Attalus da var. 3. Attalus öldüğü zaman kentlerinin özgürlüğünün korunması koşuluyla bütün hazinesini şeye bırakıyor, Roma'ya bırakıyor. Ve bu tabii şeye geliyor, Gracchi'nin eline geliyor. O Gracchi bunu şey için kullanıyor, reformlarını gerçekleştirmek için, yani toprak reformlarına destek olarak. Şimdi bu durumda Yunan Romalıların o daha önce sözünü ettiğimiz kaygıları ortaya çıkıyor. Çünkü bir önder halkı arkasına alıp reform yapmaya kalktığı zaman ya da genel olarak halkı arkasına alıp devlette güçlenmeye başladığı zaman bunun anlamı tiranlıktan başka bir şey değil. Ve Gracchi de tiranlık korkusu yaratıyor. Dolayısıyla sonunda ayrıntılarına girmiyoruz. Tiberius'un yazgısı öldürülmek oluyor. 130 yılında öldürülüyor. Arkasından kardeşi geliyor, Gaius Gracchus. Bu da tribün oluyor. Tribün halkın temsilcisi demek. Ve bu da reformları sürdürüyor. Ama öldürülüyor. O da 121 yılında öldürülüyor. Yani böyle bir öldürülme geleneği yerleşiyor Roma politikasına. Daha önce yoktu. Politikacıların öldürülmeleri, suikastler. Yani Amerikan politikasında var biliyorsunuz. İşte Reagan uğradı. Ondan önce Kennedy. Efendim? İtalyan politikasında var. Türk politikasında yok. Burada öyle bir... Bu alışkanlık haline geliyor. Daha sonra göreceğiz. Yani Cicero da aralarında olmak üzere herkes kullanıyor. O ölüm faktörünü, yani idam diyelim ona. Onu kullanıyor ve şimdi 121'den 91'e kadar 30 yıllık bir dönem var. Jugurta diye birisi var. Bunlar aslında bizi ilgilendirmiyor tarih felsefesinde. Çünkü fazla bir önemi yok. Jugurta bir Numidia, yani Kartaca'nın güneyindeki krallığı, şurada bir yerde, onun illegal tiranı, iki kardeşinin haklarını gasp ederek kendisini oranın kralı yapıyor. Sulla onu yeniyor 105 yılında. Gaius Marius diye bir ad var burada. Bu da 6 kez konsül olmuş ve bu arada Gaius Marius'un dönemi şeyle ilgili. Bu kuzeyde kimler var? Kuzeyde Germenler ve Galyalılar var biliyorsunuz. İtalya'nın kuzeyinde. Yani bu şurası. İtalya'nın kuzeyi Germenler bu tarafta, şurada Fransızlar, Galyalılar var ve bunlar daha önce, daha ilk krallık zamanında bile güneye iniyorlardı. Güney inmeleri, İtalya'ya inmeleri demek ve Roma'yı tehdit ediyorlar. Çok yakın aslında. Yani Roma'yla Kuzey İtalya arası 500 km, 600 km falan ve bunlar geldikleri zaman büyük sürülerle geliyorlar Roma'ya doğru ve onları durdurmaları çok zor. Ayrıca tabi daha sonra devlet güçlendikten sonra o Galya ile bir denge kuruluyor fakat şey var, Germenler var. Germenler daha sonra Roma'yı yok edenler onlar olacak. Yani fiili olarak yok edenler onlar olacak. bu Gaius Marius Cimbriler var, Germanik Cimbriler. Bunlar Güney Fransa'yı işgal ediyorlar ve bu Roma'da panik yaratıyor. Marius bunları yeniyor. Bunların fazla bir tarihsel şeyi yok. Dünya tarihsel bir önemi yok. Ya da tarih... Bu arada şey var, Mitradates var. Pontus krallığı. Bu şey değil, küçümsenecek bir krallık değil. Çünkü kendini Roma ile aşık atabilecek gibi görüyor. Yani Mitradates 6 Pontus kralı bu Sulla ile karşı karşıya geliyorlar ve Roma tabii ki bu işin sonunda Roma kazanıyor. Bir de toplumsal savaş ya da social war diyorlar. Öyle bir olay var şey Roma dönemi, bu Cumhuriyet döneminin sonlarında. Yani bunları tam anlayamadım. İnsanlar da anlayabilmiş gibi görünmüyorlar. Yani niye bu toplumsal savaş? Neden ortaya çıkıyor? Social war İngilizcesi böyle. Şey var, İtalyanlar yurttaşlığa kabul edilmeyi reddediyorlar. İtalyanlar denen şey İtalyanlar diyor. Aslında o dönemde İtalyanlar yok ama Latinler, Etrüskler ve daha başka halklar var şeyde, İtalya'daki o ülkede. Bunlara İtalyanlar, bunların patent inferiority, gizli bir aşağılık durumları var. Yani şeye karşı, Roma karakterine karşı. Bu tür nedenlerle bir Roma'ya karşı güvensizlik var, dürüstsüz. Şimdi bunlar uyutuyor değil mi? Yani bu tür görgü ayrıntılar şey yapmıyor, çok fazla. Öyle mi? O zaman
uyutarak onları biliyorlar mı?
Dürüstsüz. Efendim?
Plutark
onu bir tane açıklamış. Bir tane yaşamlar, Yunanlı şeyi konuşurlar. Tabii Plutark, evet, yani Plutark sinir tellerini yakalıyor şeyin, evet, durumların, olayların. Toplumsal savaşı ben göremedim onda. Yani belki başka okumadığım bir cilt şeyde olabilir toplumsal savaş. Bu Drusus zamanında Marcus Livius var. Yani Marcus Livius Drusus, bu tribün olmuş. Tribün halkın temsilcisiydi, 91 yılında oluyor. Tribünlerin özelliğini biliyoruz değil mi? Tribünler başta bir tane ve tribünlerin senatoyun kararlarını veto etme hakkı vardı. Yani tribünler plebilerin temsilcileri, halkın temsilcisi. Ve tribünlerin gücü öylesine şey ki ciddi olarak büyük ki bir keresinde tribünlerden biri her iki şeyi de, konsülü de, yani konsül şey, devlet başkanı gibi ama iki konsülleri hapse attırıyor ve şey için. Yani bunu yapabiliyor tribün. Senato, şimdi burada görmemiz gereken şey Roma'daki güç, yani politik gücün durumu. Şu an Roma Cumhuriyeti artık şey yaptığı için, şimdi Drusus reform girişiminde bulunuyor ve yine Drusus Drusus'un da yazgısı öldürülmek oluyor. İtalyanlar ayaklanıyor. Burası toplumsal savaş diyorlar ve 90 yılında Sulla buna karşı savaşıyor. Roma'yı alıyor. Diktatör, Sulla diktatör seçiliyor. Ve şimdi burada Roma'nın politik yapısı diyorduk. Yani burada şeyler var. Bir takım bize anlam çok anlamlı gelmeyen bir takım adlar var. Praetorlar, sensörler, ondan sonra başka neler?
Devlet memurları.
Var, çeşitli devlet memurları.
Evet.
Şimdi hazine gerekiyor. Sayım yapılıyor. Sensörler örneğin sayımla ilgileniyorlar. Maliye Bakanlığı gibi bir şey gerekiyor. Evet.
He? Sensör
mü? Evet. Sensör oradan gelmiyor. Sensör sensörden geliyor. Güzel. Ama bir de sansür koyma şeyi var. Sensör, Roma sensörlerinin insanları, aileleri moral olarak yargılama yetenekleri var. Güçleri var. Yani ahlaklı ahlaksız yargısında bulunabilme hakları var. Bunun da modern dönemde yok. Yani modern dönemde mahkemeler o moral alana girmiyorlar. Yani biliyorsunuz Çin'de bir yasa vardı. Karısını, kocası karısını sevmek zorunda. Sevmezse ceza kesiliyor. Böyle bir yasa olabilir mi? İnsanların şeyine, duygularına el atan ya da duyguları üzerinde yaptırımda bulunabilen yasalar saçma. Ama Çin'de var. Sensörlerin de Roma'da insanların moral, yani birisini ayıplamak, ayıplıyoruz toplumsal ortamda ve bu devlet sorunu değil ya da yasa sorunu değil. Yasalar buralara kadar giriyorsa o zaman şey, orada bir durup düşünmek gerekir. Ama bugün de buna benzer bir durum var. Örneğin bir film ayıp olduğu için yasaklanıyorsa bu şey gibi, yasanın moral alana girmesi gibi bir şey. O yüzden devlet bir bakıma bunu şey yapıyor. Ayrı kendinden biraz böyle utanıyor bir bakıma ya da onu kendi işleri arasında görmüyormuş gibi davranarak bir sansür kurulu belirliyor, atıyorlar. Ve o işi, yani filmlerin açık saçıklığını falan, ayıp olup olmadığını belirleme işini bir bakıma devletin dışındaki bir şeye veriyorlar, kuruma veriyorlar. Değil mi? Sansür kurumlara. Sansür oradan geliyor, sansür. Hem nüfus sayımı yapıyor hem de moral, ahlaksal denetleme yapıyor Romalı magister. Efendim?
Yani kelimenin kökü o, Roma tarihindeki sansusla dayanıyor. Yani sansusu yapan...
Ama bizde sansür kınama anlamına geliyor. Ayıplama anlamına. Evet, doğru.
Oradan gelmiş.
Sansus oradan geliyor. Plebisit pleblerden geliyor, ona da dikkat edelim. Şimdi burada şeyde Hegel izlersek gerçekten işimiz kolaylaşacak. Şimdi Romalılar şeyden sonra, 2. Kartaca Savaşı'ndan sonra artık doğuya dönme durumuna geliyorlar. Doğuda ne var? Makedonya var, Anadolu var, Mısır var ve en ileride Partiya var. Partiya'yı burada gösteriyor şey. Partiya hemen hemen hiç bilinmiyor değil mi? Bizim tarihte sözün bile yetinmediler. Ama önemli bir imparatorluk ve İskender'in Helenistik dönemiyle Partiya'nın empire. Bu İran'a karşılık düşüyor. Onlarla da şeyi var, Roma İmparatorluğu'nun ciddi sorunları var ve savaş yapılıyor yani. Şimdi Kartaca bu ele geçirilen şeyler, bölgeler, il yapılıyor. İl, province yapılıyor ve bunların başına Roma'dan komutanlar atanıyor. Askeri güç gönderiliyor. Yani ordu gönderiliyor ve bu aynı zamanda da orayı yönetiyor. Romalılar da şey, yani ele al bir imparatorluk, henüz imparatorluk değil, cumhuriyet ama bir imparatorluk yapısını kazanmış olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir Roma kent devleti ya da Roma kenti çok geniş bir alanı yönetmeye başlıyor. Kartaca, İspanya, yani Kuzey Afrika, İspanya, Fransa, henüz Germanya değil, Almanya değil ama Yunanistan, ondan sonra bir süre sonra Anadolu'ya geçiyorlar ve Mısır'a da geliyorlar gördüğünüz gibi. Bu bir imparatorluk aslında. Ama adı Cumhuriyet. Bunlar Yunan ve Fenike kolonileri. Onu geçelim, orası ilgilenmiyor. Evet, bu 117 yılında İsa'dan sonra, ona daha gelmedi. Burası şey, Roma İmparatorluğu. Yani illeri görüyorsunuz, Yunanistan, Anadolu, ondan sonra Filistin, İspanya, Fransa, daha sonra İngiltere gelecek. Bütün bunlar Evet.
Yani imparatorluğun ili olmaz ki
eyalet. Yani şeye aykırı mı, Türkçe'ye aykırı mı? İl dersek, province,
yani,
il de deniyor. İl, eyalet ve il.
İl ulus devlette oluyor da eyalet biraz daha imparatorlukları oluyor. Yani, çünkü biraz kısmen muhtariyetli.
Evet, bunlar özerk. Şeyde özerk ama yani kültürel olarak özerk, yoksa idari olarak, yönetim olarak onların vergilerini toplayan Roma. Hepsinin vergi tax farmer diyorlar. Yani vergi toplayıcılar. Ve bunlar İsa'nın da kitabında geçiyor. Hiç sevilmiyorlar. Hatta yani genel olarak kötü bir karakter olarak görülüyorlar. Vergileri Roma topluyor. Askerleri ya askere alma işini yapıyor devlet. Henüz bunlar yurttaşlık haklarından yararlanmıyorlar. Şimdi ilerlersek Roma ilkesi diyor Hegel, soğuk bir egemenlik ve güç soyutlaması olarak kendini öyle gösteriyor. Başkalarına karşı arı istencin bencilliği olarak sergiler kendini ki kendi için hiçbir ahlaksal belirlenim taşımaz ama içeriğini yalnızca tikel çıkarlar yoluyla kazanır. Roma'da hiçbir türe kaygısı yok. Onu diyebiliriz. Topraklar, ülkeler ele geçiriliyor. Yağmalanıyorlar. Yağmalar Roma'ya geliyor ve İtalya'ya geliyor ve İtalya'da bunlar tamam, zaman zaman askerleri dağıtıyor komutanlar ya da generaller şeylerini, yağmalarını ya da halka da yansıtıyorlar belli bir ölçüde. Ama Roma karakteri üretmek değil, yağmalayıp tüketmek. Bu Roma'nın genel karakteri. Yani bunun bir ulusun durumu üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini tahmin edebilirsiniz. Romalılar acımasızlar. Kölelik Yunanistan'da çok nazik bir şekilde uygulanıyordu. Yani köleler evin parçası olarak görülüyordu Atina'da, Sparta dışında. Sparta'da bir gaddarlık vardı. Helotlara karşı, helotlar neyse, savaş talimi için olarak, malzeme olarak bile kullanılıyordu. Canlı hedefler olarak. Ama genel olarak Atina insancıldı kölelerine karşı. Ama Roma'da kölelik acımasız bir boyutta uygulanıyor. Çok büyük sayılarda. Plantasyonlarda çalışıyorlar ve bu onları gibi aslında bir bakıma Kuzey Amerika'da olduğu gibi onları büyük sayıda bir araya gelmede toplanmalarına neden oluyor ve bu durum çok sayıda köle ayaklanmasına neden oluyor ve yine Spartaküs'ün köle ayaklanması da bu döneme düşüyor. Spartaküs tabii ki maalesef bunlar isyan. Kölelerin devleti yönetmeleri, ele geçirmeleri gibi bir şey söz konusu değil. Yani o zaman köle olmaktan çıkarlar ve Spartaküs yeniliyor ve bu sadece tek isyan değil. Yani Roma'da Hegel'in söylediği şey o, hiçbir ahlaksal belirlenim taşımaz diyor. Dünç taşımaz. Yani politikacılar düşmanlarını ya öldürüyorlar ya idam ettiriyorlar ya da sürdürüyorlar ve bu genel evrensel bir uygulama. Yani rastgele olan bir şey değil. Kaynaklarını yağmacılık üzerine dayandırdığını söylüyor. Şimdi mesela diyor, bu Pergamus kralı Attalus'un mirası, kalıtı içte patlak veren çatışmaların bir bölümünün nedeni oldu diyor. Şimdi tarım yasalarını yenileme girişimleri, söyledik onları, Licinius var, Gracchus'lar. Bunlar başarılı olamıyorlar. Yani sonuçta Roma'da bir denge ya da bir türe, dağılım türesi kurulmuyor. Dağılım türesi ve normal türe arasındaki fark şu. Türe haksızlığın giderilmesi ama görünürde hiçbir haksızlık yokken bile mülkiyet eşitsizliğinden doğan bir dağılım türesizliği var. Ya da dağılım adaleti ya da dağılım türesi. Distributive justice denen şey. Onun, o kavramı öğrenirseniz iyi olur. Çünkü adalet sadece değil, yapılan bir haksızlığın düzeltilmesiyle sınırlı değil. Türenin ya da adaletin kavramı bu. Hakkın yerine getirilmesi. Ama eğer şu an insanlar arasında bir eşitsizlik varsa, bu yasal olarak suç sayılmasa bile yine de gerçek anlamda bir türesizlik anlamına geliyor bu eşitsizlik. Çünkü bir insanın ancak karnını doyuracak kadar kazanırken Bill Gates'in bir saniyede o insanın kazancının 100 katını kazanması bu değil. Yani hiçbir ustalık gösteren bir durum değil. Bütünüyle irrasyonel bir durum ve irrasyonel olması, onun türeye aykırı olması anlamına da geliyor. Çünkü yani o kişinin, bir kişinin şimdi bu da şey, yine düze felsefesini ilgilendiren bir alan. Girebiliriz. Yani
devletler ama orada yüksek vergilendirmeli olarak kısmına adalet sağlayacağım diye uğraşmıyorlar.
Uğraşıyorlar. Yani ama ne kadar yapıyorlar ve nerelerde yapabiliyorlar? Amerika'da yapamıyorlar ama İskandinavya'da yapıyorlar. Evet. Yani Norveç'in petrol gelirleri bütünüyle Norveç halkının denetiminde. Ona özel şey vermiyorlar. Özel sektöre, özel kişilere vermiyorlar. Buna şu var. Bir halk eğer kendisi mülkiyetine sahip çıkabiliyorsa çıkıyor. Evet. Türkiye'de onun için özelleştirme yapılması bilmem ne falan demenin bir anlamı kalmıyor. Çünkü bu halkın öyle bir bilinci yok.
Ama özelleştirme...
Yani şimdi neyi verecekler?
Yani?
Sırada ne var?
Bir şey kalmış.
Evet. Daha var. Daha çok aslında kaybedecek çok şey var ama...
İDO'yu falan.
İDO var şu an.
Elektrik şebekeleri, su şebekeleri.
Evet. İDAŞ ve İDO'yu verecekler şu anda özel sektöre.
Bir tane borcu var, 10 liraya satıyor. Yani evet. Borcu yani, devlet üstleniyor.
Bu şeyle ilgili, toplumsal bilinçle ilgili. Yani toplumsal gönenç topluma ait. Hiçbir bireye ait değil. Yani bir birey ne kadar deha olursa olsun, ne kadar akıllı yönetirse yönetsin şirketini, en sonunda onun o oradan kazanması gereken şey kazandığıyla şey değil, orantılı değil. Yani Bill Gates doğru kararlar aldı bilmem. Aslında Bill Gates pek çok da yanlış karar aldı. Yani insanlığı pek çok önemli bir ölçüde zarara da soktu. Yani hala yanlış programlar kullanıyoruz. Yani Word programı devamlı şey çıkartıyor, arıza çıkartıyor ve onun tek sorumlusu şey, Bill Gates. Şimdi burada şu önemli, toplumsal gönenç toplum tarafından yaratılıyorsa o zaten şey, bireylerin hakkı değil. Yani onun çok büyük, çok oransız bir bölümünü bireylerin mülklerine geçirebilmeleri o halkların o konudaki bilinçsizlikleri anlamına geliyor. Çünkü şey yapabiliyorlar, alternatifler var. Yani İsveç'te mülkiyet o kadar sınırsızca büyümüyor ve büyümeye başladığı zaman ona gelen vergiler onun büyümesini engelliyor. Yani o dağılımcı türe ya da dağılım türesi orada sağlanabiliyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nde öyle bir şey yok. Denetleme yok. Bunun koşulları, yani neden böyle oluyor? O biraz daha uzun bir konu, bizi şeyden çok uzaklaştıracak, Roma durumundan. Şimdi Hegel şey diyor, Roma anayasız. Yani Roma'da durum ciddi olarak kötüleşiyor. Bu imparatorluğa geçişten önceki yüzyıl, son yüzyıl. Yani imparator Roma Cumhuriyeti'nin son yüzyılı. Bu İsa ile ilgisi yok durumun. Çünkü İsa henüz 100 yıl kadar ileride yatıyor ve İsa'nın Roma'da kendini hissettirmesi aşağı yukarı en az 200 yıl. 150-200 yıl sonra. Yani şeyden İsa'dan sonraki ilk yüzyıl içinde şeyler, Hristiyanlar etkinliklerine başlıyorlar. Yani kendilerini yayıyorlar artık şeyde Roma İmparatorluğu'nun içinde ama sonuçlarının alınması yine bir ya da 200 yıl gibi bir süre gerektiriyor. Şu an henüz Hristiyanlık şeyi yok, faktörü yok. Roma'nın kendi cumhuriyetinin bunalımı var. Bu bunalım özel, çok özlü olarak şöyle diyebiliriz. Bir imparatorluk cumhuriyetle yönetilmez. Roma bir imparatorluk oldu şeyde. Edimsel olarak bir imparatorluk boyutuna yükseldi. Fransa, İspanya, Fransa, İtalya, Kuzey Afrika ve özellikle de şeyden sonra Yunanistan, Makedonya ve Anadolu'nun da, çünkü Pontus Kralı Anadolu'daydı. Yani onunla da ilişkiye girdiklerine göre artık iyice genişlemişler.
İngiltere'nin bir yarısı.
Daha sonra o İngiltere galiba imparatorluk sırasında Sezar onu ele geçiriyor. Yani henüz İngiltere Roma mülkiyeti değil. Roma şey İngiltere'de biraz Keltler var, biraz İngiltere'nin kendi yerleri var. Henüz Anglo-Saksonlar da yok galiba o dönemde. Norveçliler. Norveçliler 1000'de, Vikingler 10. yüzyılda geliyorlar. Anglo-Saksonlar daha erken geliyor ama yoklar şu anda. Şimdi nerede kaldık? Roma Cumhuriyeti ve bu yani devlet cumhuriyet biçimini taşıyor ama aynı zamanda da bir imparatorluk ölçeğine genişlenir. Yani şimdi Osmanlı İmparatorluğunu şeyle yönetmek olanaklı mıydı demokrasiyle? Yani demokrasi yönetmenin anlamı şu, halka gideceksiniz, ondan oy vermesini, yani bu oksimoron, yani bir imparatorluk demokrasi olamaz. Ve imparatorluk ve demokrasi arasındaki karşıtlık burada kendini gösteriyor. Şimdi normal olarak Roma'daki herkes ve daha sonraki tarihçilerin de çoğu, aralarında Jean-Jacques Rousseau da olmak üzere, herkesin cumhuriyete karşı büyük bir sempatisi var ve imparatorluğu şey olarak görüyorlar. Diktatörlük olarak, tiranlık olarak görüyorlar ve istemiyorlar ve Rousseau gerçekten de şey yapıyor, Sezar'ı eleştiriyor dolaylı olarak, açıkça eleştirmese de. Şimdi burada tarihte moral faktörlerle, tarihe moral yargılarla, ön yargılarla baktığımız zaman, yani bu yapılan şey haksızlıktır falan dediğimiz zaman aslında uygulamamamız gereken bir ölçüde uyguluyoruz. Tarihe, yani şimdi savaşlarda suçsuz insanlar öldürülüyor. Bu moral bir yargı. Ama tarih bunu dikkate almıyor. Almaması mı gerekir? Alması mı gerekir? Onu düşünebiliriz. Yani tarihte savaşların olması kötü bir şey. Yani insanlar ölüyorlar, sakatlanıyorlar ve bu şey gibi, gereksiz gibi görünüyor. Ama devletlerin varlığını kabul ettiğimiz anda savaşlar olmasın demek yine saçmalık. Çünkü istenç çatışmaları olacak ve savaşlar istenç çatışmalarından başka bir şey değil. O istenç çatışmaları sırasında suçsuz bebeklerin, çocukların, insanların vesaire, yani tamamen suçsuz insanların öldürülmesi insanın kabul edebileceği bir şey değil. Yani yüreğimizin dayanabileceği bir şey değil. Ama dünya tini onları dikkate almıyor. Savaşlar yapılıyor ve kazanan ve yenilenler sonuçlarını yaşıyorlar. Yani burada moral böyle bir yufka yüreklilikte ya da çok duygusal bir bakışla tarihe bakmamak gerekiyor. O zaman açıklayamayız. Yani devletlerin olmaması demek insanların doğa durumunda kalması demek. İlkel durumda kalmaları demek. Devlet kurulduğu zaman, yasalar işlemeye başladığı zaman, mülkiyet geldiği zaman kavgalar, savaşlar ve ölümler kaçınılmaz. Yani eğer tarihin çok acımasız olduğunu düşünürsek, Roma İmparatorluğu'nun, Osmanlıların, İskender'in, o zaman şeye bakmamız yeterli. Son 20. yüzyıla, bugün bile dünya durumuna baktığım zaman insanların birbirlerini yok etmeye son vermediklerini görüyoruz. Yani 20. yüzyıl en büyük cinayetlerin üstüne, sayıca en, yani bir savaşta 50 milyon öldü, öteki savaşta 10-15 milyon insan öldü. Çin devriminde şu kadar öldü diyorlar, Rus devriminde bu kadar öldü diyorlar ve yani birisi fatura çıkarıyor işte diyorlar, Bolşevizmin, komünizmin daha doğrusu insanlar faturası 200 milyon kişi diyorlar. Bir savaş, yani biraz fazla olmuş, evet. Ama yine de bir olgu olarak şey var. Lenin sağken, Lenin 1924'te ölüyor galiba. Devrimden sonra Lenin ölümüne kadar geçen süre içinde ölü Ruslar, Rusya'da, Sovyetler Birliği'nde ölen insan sayısını 4 milyon olarak hesaplıyorlar. Yani iç savaştan, açlıktan ve hastalıktan. Yani bu şey değil, küçük bir rakam değil. 200 milyon çok ama. Sen evet, o da açlıktan. Toprakları alınan insanlar. Yani burada şey, böyle parti militanlarının insanları kurşuna dizmeleri falan, bunlar da var ama bunlar çok büyük rakamlar oluşturmuyorlar. Örneğin Che Guevara bir doktor ve Che Guevara da şey, insan ölümlerinden sorumlu. Bir dergideki bir habere göre şey değil, 44 tane idam cezasının altına imzasını atmış bir doktor olarak. Yani bu 44. Ama burada 10 milyonlar değil, neredeyse 100 milyonlardan söz ediyor bu insanların. Bu tür olaylardaki şeyleri, kayıpların sayısı çok şey, çok büyük. Yani 50 milyon insan şeyde ölüyor 2. Dünya Savaşı'nda ve bu rakam delice bir rakam. Yani neredeyse koca bir ülkenin şeyi. Yani Türkiye demesek de İran, evet. Bunlar duyumsuzluk. Yani burada savaşa karşı çıkmanın pek bir anlamı yok. Olmuyor da. Çünkü savaş sadece bir bütünün bir faktörü. O bütünün kendisinin değişmesi gerekiyor savaşın kalkması için. Yani dediğimiz gibi devletler olduğu sürece, birbirlerine düşman uluslar olduğu sürece onların çatışması kaçınılmaz. Ve orada çatışmanın gerekçesinin hiçbir önemi yok. Her şey gerekçe olabiliyor. Sparta ve Atina'nın arasındaki çatışma şeyde gerçek gerekçesi iki tarafta birbirinin aşırı güçlenmesinden korkuyordu. Ve biraz güç artışı olduğu zaman o şey ciddi bir gözde anlamına geliyordu. Ve o savaş o durumda ortaya çıkabiliyor. Şimdi Mitridates bu, bakın burada da şey var, tam şu konuştuğumuz şeyle ilgili, bu Mitridates Romalılarla karşılaşıyor, Pontus kralı ve bu orada sadece bir olay var. Asya'da 80 bin Romalının öldürülmesi buyruğunu veriyor. Onun buyruğu üzerine 80 bin Romalı, yani bu Roma ile Pontus arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu gösterebilecek bir şey. Ve tabii ki Pontus sonunda Roma egemenliği altına giriyor ve yok oluyor. Yani Romalılar şeyi geçiyorlar, İran'a giriyorlar. O Partiya'dan da, onun topraklarından da pay alıyorlar. Onun şeye geçiyor zaten.
Romalı geçiyor mu hocam?
Daha imparatorluk var.
Evet.
Yani imparatorlar geleceğiz ve ondan sonra imparatorluk var. Bu ne yapacağız? Bu kadar ayrıntı
yok tabii.
Birkaç hafta daha sürer Roma. Aslında Roma şey geniş. Ondan sonra Germanik dönem başlıyor ve tarihin orada bambaşka yeni bir anlamı çıkacak. Onu yaz sonuna kadar belki bitiririz. Bir şey yapalım. Sonlarında bugün en kaçıydı? 22'si, 22.